Adı Aylin.
Ayrım 13.
Sana sırıkla mutluluklar diliyorum dedi Nilüfer. Kız kardeşler yaşamlarında bir yol ayrımına gelmişlerdi. Birbirlerinden hem epeyce uzağa düşüyorlar hem de yakınlaşıyorlardı. Aralarındaki coğrafi mesafe açılıyordu ama yaşları arasındaki mesafe de o ölçüde birbirine yaklaşıyordu. Aylin büyüyor, olgunlaşıyor, olaylara değişik açılardan bakmasını öğreniyor ve ilk defa ablası onun için değil de o ablası için endişe ediyordu. Nilüfer de yıllardan sonra yepyeni bir aşk yaşıyor olmanın coşkusuyla çocuklaşmış gibiydi. Nilüfer Türkiye'ye döndükten sonra hemen boşanacak ve Kasım Gülek'in Ankara Bahçeli Evler'deki evinde çok sade bir nikahla ikinci evliliğine adım atacaktı. Aylin Salim Tamer'den beklediği haberi alır almaz dayısını aradı. Sevgili dayıcığım dedi, sayende bu beladan da kurtuldum. Artık kuşlar gibi hürüm. Boşanma ilamım elime ulaştı. Şimdi bana İsviçre'ye gelebileceğin tarihi bildir, nikah günümü ona göre ayarlayalım. Hani kuşlar gibi hür olduğuna seviniyordun dedi dayısı. Yeni bir evliliğe cuk diye atılman doğru mu? 2 yıldır beraberiz Jean-Pierre'le dedi Aylin. Bu kez ne yaptığımı iyi biliyorum. Hilmi Bey yeğeninin kendi yaşına uygun üniversitede zekasıyla sivrilmiş, genç, akıllı, medeni ve kültürlü bir atom fizikçisiyle evlenecek olmasından memnundu aslında. Aylin'in bir kocası olduğunda kendi omuzlarındaki sorumluluk da azalacaktı. Hilmi Bayındırlı'nın eşi Rosie ver bir yerde kayak yapmaya gitmişti. Hilmi Bey bir uçağa atlayıp geldi. Rosie'ye ailenin nikahı için hazırlanmasını, araba yollatıp onu aldıracağını söyledi. Rosie turkuaz rengi bir manto ve kaplin şapkayla geldi Leysen'e. Nikahta sadece Egger ailesi, bir de Bayındırlılar vardı. Hayatında gördüğü en sade gelindi Aylin. Şapka bile giymemişti başına. Üstünde açık yeşil bir röpiyes vardı. Kendi şapkasından tedirgin oldu Rosie. Çarçabuk kıyılan nikahtan sonra yakınlarındaki bir restoranda yemek yediler. Yeni evlilerin şerefine şampanya kadehlerini kaldırdılar ve ailenin mutlu bir gelin olarak Jean-Pierre ile paylaştığı dairesine yolladılar. İki öğrencinin bu evliliği zaman içinde ailenin dış görüntüsü olduğu kadar iş dünyasını da değiştirecekti. Ailenin Jean-Pierre ile birlikte yaşadığı günlerde tıp ilmiyle yakından tanışıp ufkunun penceresini o zamana kadar hiç bilmediği yepyeni bir dünyaya ardına kadar açacak, peşinden koştuğu gerçek zenginliğin dış dünyanın görkemli vitrinlerinde değil de insanların iç alemlerinde bulunduğunu öğrenecekti. Sayfa 104 Yeni Dünya Yeni Ufuklar. New Rochelle Hospital Medical Center, ailenin yaşamının 90 derecelik bir açıyla başka ufuklara yönelmesine yol açan olaylar dizisinin başlangıç noktası oldu. 1971 yılının sıcaktan kavrulan bir Temmuz gününde asistanlığını yapmak üzere New Rochelle Hospital'a adım atan Aylin, üniversiteyi yeni bitirmiş ve New York gibi bir metropolde kendine asistanlık ayarlayabilme şansını yakalamış genç bir doktordu sadece. Jean-Pierre Los Alamos Taki nükleer araştırma merkezinden geri çeviremeyeceği bir teklif almıştı. Aylin çölün ortasındaki New Mexico'ya gitmek istemedi. Aylin'i Amerika'da kabul eden yerler arasında Los Alamos'a uzak olmasına rağmen en uygun hastane kuşkusuz New Rochelle'di. Jean-Pierre ve Aylin boşanmayı hiç düşünmemişlerdi ama birbirine kilometrelerce uzakta iki ayrı şehirde yaşayan genç karı kocaların evliliğinin yürüyemeyeceğinde de bilincindeydiler. Onların birbirlerine karşı olan sorumlulukları artık bitiyor ve müşterek hayatları bir yol ayrımına giriyordu. Şimdi mesleklerinde kendilerine büyük imkanlar açan kapılardan girmekteydiler. Her ikisinde çok uzun yıllar emek verdikleri birer tahsil dönemleri ve beklentileri vardı. Beklentilerinin arasında çocuklar, aile hayatı, domestik mutluluklar öncelikli değildi. Onlar normal zekalarda, normal beklentiler olan sıradan insanlarda değildiler. Her ikisi de üstün yetenekli, sıra dışı kişilerdi. Birlikte ya da yakın yerlerde olmak için imkanlarını zorlamadılar. Kendi kaderlerinin onlara tayin ettiği istikametlere doğru yola çıkarken evliliklerini oluruna bırakıp el sıkıştılar ve ayrıldılar. Ellerinde bu evlilikten 6 yıllık sağlam bir dayanışma ve derin dostluk duygularıyla dopdolu gençlik anıları kaldı sadece. Aylin çok ciddiye aldığı işine büyük bir heyecanla başladı. Asistanlığın ilk yıllarında genç doktorlar hem öğrenir hem de çalışırlardı. Bakımlarına verilen hastalar çalıştıkları hastane koğuşlarında yatan kişiler olurdu. New Rochelle son derece hareketli bir hastaneydi. İşi çok yoğundu. Ailenin başını kaşıyacak vakti yoktu. Bu koşuşturma arasında hoş sürprizler de eksik olmuyordu Allah'tan. New Rochelle'de tanıştığı Afganistanlı genç meslektaşı Azim'in karısı 11 yaşından beri arkadaşı olan Zeynep tarzı çıktı. Zeynep ile çocukluğundan itibaren sık sık kesişen yolları bir kere de New York'ta birleşiyordu. Aylin geçici olarak tuttuğu evi değiştirip Zeynep'lerin çok yakınında 40. caddede yeni bir eve taşındı. İki arkadaşın hemen hemen her günleri birlikte geçmeye başladı. Azim ve Zeynep Aylin'in gittikleri yerleri birlikte götürmek istiyorlardı. 1972 kışında Afgan sefaretinde verilen bir kokteyle de onlarla birlikte gelmesi için Aylin'e ısrar ettiler. Aylin gece hayatını ve gezmeyi çok sevdiği için arkadaşlarına takılmaktan gocunmuyordu. O gece kokteyl için hazırlanırken hayatının en büyük aşkıyla tanıştırılacağını ve uzun yıllar bu ümitsiz aşkın peşinde dünyaya dolaşacağını bilmiyordu elbette. Ama nedense o gün bir ön seziyle giyimine ve makyajına her zamankinden daha fazla vakit ayırdı. Afgan sefaretinin salonunu dolduran insan kalabalığının arasında Aylin ilk bakışta gördü onu. Zaten onu gördükten sonra da başka kimseyi görmez oldu. Uzun boylu, esmer, insanın içine işleyen yeşil gözleri ve kır düşmüş saçlarıyla bir zerafet abidesi gibi duruyordu pencerenin önünde, sigara içiyordu. Zeynep'e kim bu adam dedi. Kim? Ha o mu? Pasvak. Birleşmiş Milletler'in Afganistan sefiri. Ne hoş adam değil mi? Beni hemen tanıştır onu. Aylin, Pasvak evlidir ha. Zeynep, beni tanıştır onu dedi Aylin. Azim, Zeynep ve Aylin Pasvak'a doğru yürüdüler. Pasvak arkadaşlarının yanında ona doğru gelmekte olan genç kadına baktı. Bir bulutun içinden sıyrılmış da bilinmeyen bir diyardan kaptığı nemi hala üzerinde taşıyormuş gibi şeffaf, ışıklı, gizemli, ince uzun, hayal gibi bir genç kadın. Size aileni tanıştırmak istiyorum Ekselans dedi Azim. Bu kadar hoş ve zarif bir Amerikalı ile ilk defa tanışıyorum dedi Pasvak. Ben Türk'üm Ekselans. Pasvak'ın hayran bakışları bir süre ailenin sarı yeşil kedi gözlerine takılı kaldı. Sonrasını hiç hatırlamıyor Aylin. Ne söylediler birbirlerine, ne yaptılar, nereye gittiler. Aylin artık bitmesini hiç istemediği bir rüyadaydı. Hayatında her şey ilk kez yerli yerine oturuyor, parçalar yerlerini buluyordu. Kendini, kadınlığını, duyarlılığını, derinliğini öğreniyordu. Pasvak Oxford aksanıyla mükemmel bir İngilizce konuşuyordu. Ana dili gibi Fransızca biliyordu. Şairdi. Afgan dilinde okuduğu şiirleri dinlerken her kelimesini anladığını düşünüyordu Aylin. Pasvak ona yeni bir ufuk açmıştı. Şiire, edebiyata, resme, müziğe, kısacası tüm sanat dallarına onun yönlendirmesiyle sağlam adımlar atıyor, verdiği kitapları hatmedercesine okuyor, önerdiği konserlere, sergilere gidiyordu. Tüm kadınları peşinde koşturan Pasvak da haline tutulmuştu delice. Neredeyse kızı yaşındaki bu ilginç kadında her şeyi birden bulmuştu. İnanılmaz bir zeka, espri yeteneği ve fışkıran bir enerji. Orta yaşı geride bırakmış bir adam için hayat kaynağı gibiydi Aylin. Aylin Pasvak'a karısı hakkında tek bir soru bile sormadı. Evli olduğunu, karısının memleketinde yaşadığını, hatta 3 yetişmiş çocuğu olduğunu da duymuştu. Bu konular aralarında hiç konuşulmadan kendiliğinden tabulaşmıştı. Bilmek de istemiyordu ayrıca. Bilmediği sürece rahattı. Pasvak da ailenin Los Alamos'ta çalışan bir atom fizikçisi kocası olduğunu duymuştu. O da bu konunun üstüne hiç gitmedi. Aylin ve Pasvak ayrı evlerde oturmakla beraber hemen hemen haftanın 3-4 gecesini birlikte geçirmeye başladılar. Aylin asistanlığının ikinci yılında hastane dışındaki hastalarla da ilgilenmeye başladı. Liaison konsültasyon denilen bir çalışma sistemine girişmişti. Başka şikayetlerle örneğin apandisit ameliyatı olmak için hastaneye yatmış olan bir hastada depresyon, uykusuzluk gibi arazlar baş gösterirse hastanede yattığı sürece onun ruh sağlığı bakımını da üstleniyordu. Ayrıca gece nöbetleri de vardı. Nöbetçi olduğu akşamların ertesinde erken yatıp uykusunu almak istiyordu. Ayrıca kız arkadaşlarıyla program yaptığı oluyordu. Bu gibi nedenlerle ikinci yıl Pasvak'la daha az birlikte olabildiler. Kolejden birkaç yakın arkadaşını daha bulmuştu New York'ta. Örneğin sınıf arkadaşı Emel Güzelbahar'ı sık sık görüyordu. Pasvak'ın da kendi mesleğinin gereği birçok akşamı dolu olabiliyordu. Yine de ikisi yakın arkadaşlarının arasında ayrılmaz bir çift oluşturmuşlardı. Ve tüm tatillerini birlikte geçiriyorlardı. Bir yaz önce Türkiye'ye, oradan Afganistan'a gittiler. Aylin sevgilisine, tüm akrabalarına, babasına, ablasına, dayısına, yeğenlerine, kuzenlerine tanıştırdı. Aile Aylin'in kolunda çıka gelen doğulu adamlara alışmış gibiydi. Pasvak'ı Libyalı Senüsü'den çok daha hoş, kültürlü ve zarif buldular. Ailenin yaşlıları adama hayran kalmakla birlikte bu işin nereye varacağını da sormamazlık edemiyorlardı. Afganistan'da Aylin Pasvak'ın ailesine tanıştırılmadı. Ona rağmen Aylin sevgilisinin ülkesinde olmaktan, onun içinde büyüdüğü renkleri, kokuları, tatları, aletleri tanımaktan büyük bir mutluluk duydu. Tanıştırıldığı insanlarla çok sıcak ilişkiler kurdu. Pasvak'ın ailesine dair hiç soru sormadı. Kendini anlatılanlarla yetindi. 1972'nin sonuna doğru Pasvak Londra'ya tayin edildi. Aylin hayatının, mutluluğunun ellerinin arasından kayıp gittiğini düşündü. Pasvak'tan ayrılmamak için Londra'daki hastanelerde iş aramaya başladı. Oysa kısa süre önce ihtisasını yapmak için gerekli tüm formaliteleri tamamlamış, istediği hastanelerin sıralamasını yaparak başvuruda bulunmuş ve şansına New York'un en önemli hastanelerden biri olan Mount Sinai'ye bağlı Roosevelt Hospital'da ihtisas hakkı kazanmıştı. Bir süredir hem psikiyatri bölümünde çalışıyor hem de araştırma yapıyordu. Bu genç bir doktor için kaçınılmaz bir fırsattı. Zeynep ve Azim'in ailenin bir çılgınlık yapmaması, istifa etmemesi konusunda ikna etmek için dillerinde tüy bitti. Aylin öylesine aşıktı ki gözü hiçbir şey görmüyordu. Pasvak'ta hiçbir zaman istikbar vaat edemeyeceği bu genç kadının kendi yüzünden önündeki parlak meslek hayatına gölge düşürmesini istemiyordu. Azim ve Zeynep de aşklarının birbirlerine yeteri kadar zarar verdikleri kanısındaydılar. Pasvak gibi bir diplomat varken onun değil de Waldheim'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçilmesinin tek nedeni ailenle olan ilişkisine bağlıyorlardı. Ailenin Londra sevdasından vazgeçirmek için çok dil döktüler. Sonunda Ailen New York'tan ayrılmaktan vazgeçti. Sık sık Londra'ya seyahat etmek ve tüm tatillerini birlikte geçirmekle yetinmeye karar verdi. Paswak New York'tan ve ailenin ayrılıp Londra'ya gitti. Ailen o yılı aklı beş karış havada geçirdi ve bir yıl içinde 4 kere Avrupa'ya uçtu. Aralarına giren mesafe aşklarını söndüreceğini büsbütün alevlendirmişti. Her üç ayda bir Paris'te, Roma'da veya Londra'da buluşuyorlardı. Paswak ailenin şiirlerle, güllerle, şampanyalarla ve sevgi sözcükleriyle bir masal dünyasında yaşatmaya devam ediyordu. 1974 yılında Paswak'ın bu kez Hindistan'a tayini çıktı. Ailen kaderin ağlarını onlar için giderek daha çileli iplerle örmekte olduğunu nihayet görmeye başladı. Ya mesleğini boş verip sevdiği adamın peşinde adım adım dünyaya dolaşacaktı ya da mesleğini ön plana alacaktı. Hayat bir meslek uğruna aşktan vazgeçmeye değer miydi? Tam değmez demeye hazırlanıyordu ki çalıştığı hastanede psikiyatri bölümü şefliğine terfi ettirildi. Ailen bu atamanın ona açacağı ufku görmezlik edemedi. Mesleğinden de aşkından da vazgeçmeyecekti. Kendi kendine mümkün olamayacağını bile bile geçersiz formüller aramaya koyuldu. Her ikisi de Müslüman olduğuna göre Paswak'ın ikinci eşi olamaz mıydı? En büyük tepkiyi Zeynep gösterdi. Bir kere yaptın zaten böyle bir saçmalık. Bir kere daha yapıp babanın yüreğini mi indireceksin, dedi hışımla. Paswak'ı o Araplı bir tutma. İkinci eşmiş. Yakışır mı sana? Tuh, yazıklar olsun. Ben Paswak için peçeye bile girerim. Gir o zaman. Hastaların dertlerini peçenin arkasından dinlensin artık. Deli misin sen Aylin? İki yılda bir dünyanın bir başka köşesine atınan evli bir adamın peşinden daha kaç sene dolanacaksın? Zeynep, sen aşk ne demek bilmiyorsun. Henüz böyle bir duyguyu tatmadın. Beni de senin kadar akılsız yapacaksa hiç tatmayayım daha iyi, dedi Zeynep. Zeynep'in evliliği de yürümüyordu bir süredir. Azimle yetişme tarzlarındaki farklılıklar iyice su yüzüne çıkmıştı. Zaten çok uzaktan akraba olan kocasıyla bir mantık evliliği yapmışlardı. Beraberlikleri sürekli kişilik çatışmasına dönüşünce mantığı da kalmamıştı evli olmanın. Kendi evlilik gemisini karaya oturtan Zeynep kendi kadar ailenin içinde üzülüyordu. Sonunda ailenin sağduyusu aşkına galebe çaldı. Şimdilik kaydıyla sevgilisinin peşinden Yeni Delhi'ye gitmekten vazgeçti. Paswak en kısa zamanda buluşacaklarına söz vererek Hindistan'a doğru yola çıkarken aşk ve hasret çeken Aylin'i teselliyi vodkada aramaya bıraktı. Aylin gönlü yaralı bar kuşunu çok kısa bir süre oynadı. Sonra toparlandı ve işinin başına döndü. Hastanede işleri o kadar yoğundu ki çoğu kez Paswak'ı düşünecek zaman bile bulamıyordu. Bir ara değişiklik olsun diye rotasyon sisteminden faydalanarak İstanbul'a geldi ve Bakırköy Akıl Hastanesi'nde 3 ay boyunca hem kendi konusunda incelemeler hem de doktorluk yaptı. Bu son derece hızlı hayata rağmen Paswak'ı unutmak ya da ondan vazgeçmek mümkün olamıyordu. Paswak Aylin'e iki kere Yeni Delhi'ye gelmesi için bilet yolladı. Bir seferinde de Katmandu'ya gittiler. Aylin her Hindistan seferinden büyülenmiş olarak dönüyordu. Muhteşem renkleri ve aromaları olan bu gizemli ülkeye vurulmuştu. Paswak'ta Aylin'e yaşadığı memleketi sevdirmek için onu hoşlanabileceği her yere götürüyor, hoşlanmayacağından emin olduğu karanlık yüzünü ondan saklamasını iyi biliyor, ince bir dantel örer gibi titizlikle yönlendiriyordu Aylin'i. Uzak Doğu'nun büyüsüne kapılan Aylin son Hindistan ziyaretinde Yeni Delhi'de şehir hastanesiyle konuşmuş, kendine bir de iş ayarlamıştı. New York'a dönerken Zeynep'e onu hava meydanında karşılaması için telgraf çekti. Zeynep Aylin'in anlattıkları karşısında dehşete düştü. Bu aptal kadın dünyanın bir ücra köşesinde kendini heder edip gidecekti. Bu işi desteklediği için Paswak'a da fena halde kızmaya başlamıştı. Paswak'ın damadı Afganistan'da Maliye Bakanı olmak üzereydi. Aylin'e ailenin böyle bir skandalı kaldıramayacağını, çoluk çocuk herkesin ondan nefret etmeye başlayacağını anlatmaya çalıştı. Bunca tahsil, bunca emek, bir kadın, doktorun hastanede çok zor kapacağı bir pozisyon, tüm bunları evli bir adamın metresi olmak için tepmeye hazırlanıyordu çocukluk arkadaşı. Zeynep aileli kararından vazgeçirmek için çırpınıyordu. Kendi hayatı da çok bulanıktı. Ailen Hindistan'dayken Azim evden ayrılmıştı. Yalnızlığını ve bunalımını öne sürerek aileni bir süre birlikte oturmaya ikna etti. Madem her ikisi de çok zor bir dönemden geçiyorlardı, evlerinde tek başına oturacaklarına bir süre aynı evi paylaşsınlardı. Aylin geçici bir süre için Zeynep'e taşındı. Azim'in meslektaşı olan Doktor Bayram Karasu Zeynep'in de yakın arkadaşıydı. Karı kocanın ayrılmasından sonra her ikisiyle de görüşmeye devam etmişti. Çalıştığı hastanede görev yapan ve tıpkı kendi gibi Türkiye'den gelme bir psikolog olan Michel Rodomisli'yi tanıştırdı Zeynep'e. Hoş bir adamdı Michel. Bir akşam Bayram'la Michel'i evine spagetti yemeye davet etti Zeynep. Sayfa 111 Michel Rodomisli. Bayram ve Michel hastaneden birlikte çıktılar o akşam. Önce bir markete uğrayıp iki şişe kırmızı, iki şişe de beyaz şarap aldılar. Birkaç blok yürüdüler konuşa konuşa. Bayram Michel'e Zeynep'in evinde tanışacağı kadın hakkında bilgi verdi. İstikbali çok parlak bir psikiyatri doktoruydu. Kendi konusunda üstün yetenekleri vardı Türk'ten çok Amerikalı'ya benziyordu. Çok uzun boylu ve sarışındı. Gırgırdı, neşeliydi. Ama son günlerde sevgilisi Hindistan'a gittiği için morali oldukça bozuktu. Zeynep de arkadaşını neşelendirmek için çareler arıyordu. Bu geceyi de o yüzden ayarlamıştı. Michel gözünün önüne Amerikalı'ya benzeyen iri yarı bir kadın getirdi. Doktorluk gibi uzun tahsil yılları isteyen bir meslek seçtiğine göre pek güzel olmamalıydı. Yoksa bırakmazlardı onu. Onu da pek bırakmamışlar zaten. Evlenip boşanmış dedi Bayram. Ayrıntılı bilgi vermedi. Zeynep'in evine ilk kez gidiyordu Michel. Daha önce bir barda Bayram tanıştırmıştı ikisini.
Ayrım sonu.